Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Berkan Sezer.
Bu videomuzda Berkan'la beraber Nikon'un D5300 model isim DSLR kamerasını inceleyeceğiz. Hemen kutusu önümüzde. İstersen ilk olarak kutusundan çıkartalım.
Tamam, olur.
Burada kutusundan çıkartmış olduğumuz, bizim kullandığımız bir model mevcut ama aynı zamanda kutusunda 01 model de var. En azından kutu içini videonun başında görmüş olalım. Başında Nikon'un garanti belgeleri çıkıyor. Bir kullanma kılavuzumuz var ki SLR makinalarda olmazsa olmazlardan, çünkü birçok menümüz var, birçok ayarımız var. Bunları ilk başta hemen anlamayabiliriz. Kullanım kılavuzu burada hayat kurtarıcı oluyor Türkçe. Aynı zamanda tabii ki burada bir makinamız var. Burada dikkat edilmesi gereken şey mesela sadece gövdenin çıkması. DSLR'larla ilk kez tanışıyorsanız bu size şaşırtıcı gelebilir. Eğer kit lensle beraber almadıysanız, bir kit olarak satın almadıysanız, DSLR'lar gövde olarak satılıyorlar. Yani herhangi bir şekilde üstlerine bir objektif yer almıyor. Çekmeye hemen başlayamıyorsun.
Aynen.
Bunu burada belirtelim yeni başlayanlar için. Aynı zamanda bir şarj adaptörümüz var. Aslında bu bir duvar şarjı. Pilin içinden çıkartıyorsunuz kameranın. Buna takıyorsunuz ve şarj olmaya başlıyor. Bir kurulum CD'miz var. İçinden çeşitli programlar, yazılımlar çıkıyor. Aynı zamanda bir boyun askımız var. Bu boyun askısına dikkat edin. Markalı boyun askıları biraz pahalı ve tuzlu oluyorlar. Kaybetmemeye çalışın. Zaten kolay kolay da kaybedeceğiniz bir şey değil. Şarj adaptörü için Amerikan şarj tipi aslında. Dönüştürücümüz çıkıyor Avrupa tipine dönüştürmeniz için. Aynı zamanda bir TV bağlantı kablomuz var ama bu HDMI değil. Eski tüplü televizyonlara SD üzerinden, kompozit üstünden bağlamanızı yarayan bir kablo. Aynı zamanda bir USB kablomuz çıkıyor. Bu USB kablosuyla data aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Ve içerisinden bir de bataryamız çıkıyor. Bu batarya, dediğim gibi biraz evvel gösterdiğim şarj cihazına takılarak şarj olabiliyor. Ve bu şekilde paket içeriğimiz. Şimdi kutuyu açtık. Makine önümüzde. Sen uzun zamandır kullanıyorsun.
Evet.
Masada olan makineyi. Ve aslında kısaca da şunu söylemek lazım. Sen fotoğrafçılıkla da yenen bir insansın. Her ne kadar senin cep telefonu videolarında görüyor olsa da izleyenlerimiz.
Evet, evet. Fotoğrafçılıkla yaklaşık işte son 3-4 senedir bayağı yarı profesyonel olarak ilgileniyorum. Çok keyifli, stresten uzak tutan güzel bir hobi benim için şu anda.
O zaman sana ilk sorum, D5300 kimlere yönelik bir makine? Hangi sınıfta yer alıyor?
Şöyle söyleyeyim, fotoğrafa yeni başlayanlar, işte böyle hiçbir şey bilmeyenler için değil bu makine. Daha çok önerilen, fotoğrafla daha önceden haşır neşir olmuş, işte belli bir takım ibarelere uzak, yabancı olmayan amatör fotoğrafçılar için önerilen bir ürün.
Şimdi abi masada bir tane de lens var. Ben ilk olarak buna değinmeni isteyeceğim. Sen fotoğrafları kit lensle çekmedin.
Evet, kit lens kullanmadım. Şimdi ben genelde makinelerin içinden çıkan kit lensler çok kaliteli olmuyor. Ürünle beraber satılıyor. İşte çok ufak bir ekleme yapıyorlar ürünün fiyatına. İşte, sadece gövde olarak satılsa, diyelim atıyorum 4000 liraysa, kit lensiyle beraber 500 liraya. Birçok kişinin de tabii işine yarıyor. Kit lensiyle beraber alıyor. Bir de ne demiştik? Amatör kullanıcılar için,
evet,
bu demiştik. Kit lensle beraber ilk tecrübelerini yaşıyorlar. Bu işi öğrendikçe de kendilerine daha uygun lenslerin hangileri olacağını tespit edebiliyorlar. Ona göre de gidip alabiliyorlar. Başlangıç için oldukça mantıklı ama tabii profesyonel kullanıcılar gidip de kit lenslerle çekim yapmazlar. Bu lens 18-105. Bu makine 1.5 çarpanlı, crop çarpanlı olduğu için bunun asıl değeri 27-157 oluyor. Zoom özelliği olan, üzerinde titreşim engelleyici, AF motoru olan güzel bir lens diyebilirim. AF motoru dedik, makinenin üzerinde otomatik netleme yapmıyor. Yani body'de bu motor bulunmuyor. Ne yapmak zorundasınız? Bir tane lens almak zorundasınız ve bu lensin AF özelliği olması gerekiyor. Şimdi hem otomatik netleme, titreşim engelleyici, bunlar iki tane önemli etken. Video çekerken, bakın artık DSLR makinalarda çok video çekenler var. Özellikle YouTube çok popüler oldu. Birçok kişi YouTube'a girmek istiyor. Biliyorsun son dönemlerin en trend sitelerinden biri. Daha video performansına geleceğiz ama mesela onlar için oldukça ideal bir makine diyebilirim.
Sonra titreşimden arındırılmış videolar, fotoğraflar çekmek
tabii,
için ideal.
Tabii ideal, yani sizin işinizi görebilecek bir şey. Ama dediğim gibi bu özellikler lenste ve siz lensi ekstra bir ücretle alıyorsunuz. Dolayısıyla gövdeden hariç lensle, iyi bir lensle almak istediğinizde maliyetiniz tabii ki artıyor.
Peki gövde hangi lensleri destekliyor? Hangi tip lensleri destekliyor?
Yeni nesil AFS lensleri kullanabiliyoruz bunda. AF lenslerde netleme motorları sunmuyorlar. Fakat bunun bu bayoneti çok uzun zamandır Nikon'un değişmediği için nereden baksanız çok eski 20-30 senelik lensleri bile bunun üzerinde kullanabiliyorsunuz.
Yani böyle ikinci bir avantajı piyasasından var. Uygun fiyata lens bulmak mümkün lens, bu makine için.
Lens çeşidi açısından da oldukça başarılı. Tabii ki alacağınız eski nesil lenslerde manuel kullanımla anca yapabilirsiniz.
Sensör ne tip bir sensör?
Sensör 1.5 çarpanlı crop DX sensör. Bu sensörler 7000 serisi üzerinde de kullanılan bir sensör. 39 adet AF noktası var. Bunların 9 tanesi cross type, yani hem yatay hem de dikey olarak tarama yapabiliyor. Bu da çok hızlı bir şekilde odaklanmasını sağlıyor. Tabii bu otomatik modda çekim yapmak isteyenler için, daha çok amatör kullanıcılar için. Ben genelde manuel odaklama yapıyorum ki istediğim oda daha rahat elde edebileyim diye. Düşük ışıkta biraz zorlanıyor.
Odağı yakalamakta mı?
Odağı yakalamakta biraz zorlanıyor. Nasıl zorlanıyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela siz odağı doğru tutuyorsunuz. Netlediğini söylüyor motor. Fakat o sırada baktığınız zaman görüntü hala full netlememiş oluyor. Böyle bir ufak bir dezavantajı var.
Optik vizöre sahip.
Optik bakaç var. Penta ayna vizörü yaklaşık %95'lik alanı kapsıyor. %5'lik kayıp var ama bu önemli bir şey. Yalnız bu sınıftaki bütün makinalardaki ortalama değer bu. Ne azı ne fazlası var. %5'lik bir kayıptan siz fotoğrafa baktığınız zaman çıkan sonuçta gözünüzün gördüğü, vizörden gözünüzün gördüğü ile çıkan sonuç arasında %5'lik bir kayıp olabiliyor.
Ekranı güzel hareket ediyor, LCD ekran.
Evet, o çok güzel bir şey. Benim kullandığım cihazlarda mesela bu yok. 360 derece dönebiliyor. Ne avantajları var? Selfie çekerken tabii böyle bir makineyle selfie kaç defa çekersiniz? O da ayrı, çünkü 480 gram ağırlığı var. Çok ağır bir makine değil, çok da hafif bir makine değil. Tabii lensin de ağırlığı buna ekleniyor. Lensle beraber belirli müddet sonra DSLR'ların en büyük sorunlarından biri ortaya çıkıyor. Ağırlaşıyor cihaz. Şimdi siz normal bir yere bir çekime gittiniz. Bir saat, iki saat çekim yapıyorsunuz, sorun yok. Ama bir seyahate gittiniz. Bütün gün sabahleyin 8'de dışarı çıkıyorsunuz, yürümeye başlıyorsunuz akşam 9'a kadar. Omuzunuzda, çantanızdaki ek ekipmanları da bunların oluyor. Ağırlık yapıyor.
Şimdi makineye giriş seviyesi makine diyoruz ama gövdesi de oldukça diri duruyor.
Evet, gövdesi oldukça diri. Kullanılan plastik çok kaliteli değil. Giriş seviyesi modeller için bu son derece normal. Fiyatını uygun tutmak için burada üst seviye modellere göre daha az kaliteli malzemeler kullanabiliyorlar. Ben şu ekranla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu ekranın demin avantajlarından bahsediyorduk. Video çekerken tek başınıza çekim yapıyorsanız, özellikle YouTuber'ların en çok yaptığı şeydir. Bunu kendinize döndürüp çekerken kendinizi görüp kadrajın içerisine iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir özellik. Fakat dokunmatik değil, onu söyleyeyim.
Kontrolü zorlaştırıyor tabii ister istemez.
Çok zorlaştırıyor. Bazı yerlerde çok zorlaştırıyor. Neden zorlaştırıyor? Fonksiyon tuşlarının sayısı sadece bir. Ve yukarıda tek teker var. Çeşitli görüntü modlarının arasına geçmek için tek tekeri var. Ben daha çok böyle klasik makinaları seviyorum. İşte enstantane ayarını, ISO ayarını, diyafram ayarını yapabilen ayrı ayrı butonları olan, hala günümüzde kullanılan aynasız makineler var. Onlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Burada tek bir tekerlek var ve siz bunun arasında, menüler arasında geçiş yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela otomatik ISO'dan manuele geçmek için fonksiyonu başka bir şey ayarladıysanız menüye girip çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bazen fotoğraf işi anı yakalamaktır.
Burada çok yönlü bir joystick var. Kontrol butonu var. Bunlarla herhalde yön tuşlarıyla hallediyoruz birçok şeyi.
Yön tuşlarıyla menüler içerisinde dolaşabiliyorsun. Menüler demişken onu da anlatalım. Çok karmaşık menüleri yok. Çok aşırı günümüz makineleri gibi menülerin içerisinde kaybolmuyorsunuz. Bu açıdan sade ve başarılı diyebilirim. Cihazın çok önemli bir İki tane özelliği var. Özellikle amatör fotoğrafçıların çok ilgilenebileceği, bu cihazda Wi-Fi ve GPS modülü var. Nikon'un ilk DSLR serisinde Wi-Fi ve GPS'i koyduğu modeli bu. Bu arada bu makine yaklaşık olarak 2013 senesinde çıktı. Ekim 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir 4-5 senelik bir makine. Ama bugün hala piyasada satılıyor ve hala işlevsel olarak oldukça başarılı diyebileceğim bir makine bu.
Peki Wi-Fi transfer hızlarını falan beğendin mi? Wi-Fi'den çünkü transfer hızları kim kullanıcıları rahatsız edebiliyor?
Ben iOS bir cihaz üzerinde denedim. Wi-Fi transfer hızı başarılı diyebilirim. Çektiğiniz RAW'ları da aktarabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bir uygulaması var cep telefonlarında. Yalnız şöyle söyleyeyim. Yeni bir uygulama değil. Snapbridge adında yeni daha üst seviye cihazlar için Nikon'un bir uygulaması var. O uygulama değil, başka bir uygulama kullanıyorsunuz. Ve çok sade, çok basit. Yeterli ayarlar yok. Uygulamayla ne yapabiliyorsunuz? İşte fotoğraf transferi yapabiliyorsunuz. Deklanşöre basabiliyorsunuz cep telefonu üzerinden.
Kendimizi görebiliyor muyuz? Yüzler olarak telefonu kullanabiliyor muyuz?
Görebiliyorsunuz. Pil zayıfken sadece hata veriyor, göstermiyor. Ama komplike ayarları yapamıyorsunuz. Enstantaneyi, diyaframı değiştirme gibi ayarları yapamıyorsunuz. Eski kalmış bir uygulama fakat işinizi görüyor mu? Görüyor. Bir uyarıda daha bulunayım. GPS'li yani bu konum koordinatlı çektiğiniz fotoğrafları cep cihazınızı aktarırken kendi uygulama içerisinde bir ayar var. Onu açmanız gerekiyor. İşte
koordinatları da al.
Koordinatları da al şeklinde. Kendi otomatik olarak ilk kuruluşta bu gelmiyor. Dışarı çıktınız kapalı ortamdan. Bunu söylemek bu önemli bir şey. Biraz bir yaklaşık 15 saniye falan uyduya bağlanması sürüyor. Dolayısıyla o sırada hemen çıktın, bir iki fotoğraf çektin. Onda konum bilgilerini görmeyebilirsin.
Burada giriş çıkış portlarını da söyleyelim hızlıca aslında. Bir mikrofon tamam. girişimiz var. Bu önemli. Evet. Bazı makinelerde yer almıyordu. Yani DSLR'larda yer aldığı zaman video için daha rahat kullanabileceğiniz anlamına geliyor. HDMI çıkışımız var. SD kompozit çıkışımız var. Aynı zamanda da USB bağlantı içinde kendine özel kablosunu kullanıyor. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi. Yani herhangi bir kabloyu değil beraberinde gelen kabloyu kullanmanız lazım. Ayrıca aslında yavaş yavaş ben performansına değinmeni isteyeceğim. Şimdi ilk olarak JPEG performansı ve RAW performansından başlayalım. Tamam. Nasıl buldun sıkıştırma özelliklerini?
Şimdi 3 tane önemli değerimiz var. Video performansı, RAW performansı, JPEG performansı. Ben daha çok benim için en önemli olan şey RAW. Yani fotoğrafın ham haliyle çekilmiş örneklerini kullanıyorum. Hatta bazen hiç JPEG bile çekmiyorum. Neden? Çünkü makinelerin içerisinden ortaya çıkan JPEG'leri ben beğenmiyorum. Şimdi bunun içerisinde bir işlemci var. JPEG'leri kendi işliyor. Siz çektiğiniz anda o RAW detaylarını alıp kendi bir JPEG çıkartıyor. Ben makinelerin JPEG performanslarından çok memnun değilim açıkçası. Bunun performansı nasıl? Amatör kullanıcılar için JPEG performansı bu makinenin başarılı diyebiliriz. Kendi içerisinden genelde bu tarz makineler kendi işlemcisini kullanarak JPEG'leri çıkartırlar. Bunun da içinde bir işlemci var. Genelde bu sonuçlar çok başarılı olmuyor. Ben mesela bir fotoğrafçı olarak her zaman RAW'la çalışıyorum. Ve hatta ne yapıyorum? Yani çıkıyorum. Mesela 3 günlük bir tatile gidiyorum. 800 tane fotoğraf çekiyorum. Bunları gelip tek tek hepsini kendim Photoshop'ta JPEG'e çeviriyorum.
Ya şöyle söyleyeyim. Fotoğrafları daha sonra işlemeyi, üzerlerinde oynamayı seviyorsak evet. RAW çekmekte yarar var.
Aynen. Çünkü çok büyük fark oluyor.
Peki RAW kayıt hızı nasıl? Yani çektikten sonra ne kadar bekliyorsun?
Hemen hemen hiç beklemiyorsun. Son derece başarılı. Direkt olarak anında aktarabiliyor. Benim burada ufak bir tavsiyem var. Çekebiliyorsanız özellikle elinizde bir DSLR makine varsa RAW çekin. İnanın sonuçları çok başka oluyor. İşlemesi çok başka. Ve hatta bugün yani ben Photoshop alamam gibi düşünceleri de gerek yok. Cep telefonlarında bile artık RAW editleme uygulamaları var. Mesela bir Lightroom iPad'lerde cep telefonlarınızda evet, son derece güzel. Başarılı. RAW performansına gelince RAW performansı da oldukça iyi. Bir kere bu makine çok keskin fotoğraflar çekiyor. Bak bu çok önemli bir detay. Siz bu kadar keskin fotoğraf çekince aldığınız çıktı da RAW'da netlemeyi falan güzel yaparsanız son derece başarılı oluyor. Bu makinenin içerisinde anti-aliasing filtre dediğimiz bir filtre var. Bu filtre kaldırılmış. Yani D5300'de bu filtre yok. Bu filtre ne işe yarıyordu? Fotoğraflarda muar efekt denilen
birbirini tekrarlayan objeler böyle çeşitli aslında bozulmalar evet, yaratıyorlar.
Desenler üzerinde böyle mesela baklavalı bir şey giyiyorsunuz, kazağınız var. Onu çektiğiniz zaman yakınlaştırdığınızda bir görüntüde bozulmalar oluyordu. Ne yapıyor? Orayı flulaştırıyor. Flulaştırınca bu cihazlar anti-aliasing filtresi orayı flulaştırınca siz bu efektten kurtuluyorsunuz. Ama ne oluyor? Keskinlikten kaybediyorsunuz. Burada da şimdi muar tehlikesi var. Ama çok keskin fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Megapikseli de daha arttırıldığı için daha az muar efekt, muar etkisi yaşayabiliyorsunuz. Ben çektiğim fotoğraflarda çok rastlamadım. O açıdan çok başarılı.
Burada şunu da belirtelim. Fotoğraf galerisinde fotoğrafların orijinaline ulaşabilirsiniz. Burada ekranda gördüğünüz fotoğrafların.
ISO performansı da başarılı. Onu da söyleyeyim. 800'e kadar kumlanma olmuyor. 1600'de bile yine hafif bir düzeyde. 3200'den sonra o kumlanmayı, o çamurlanmayı fark edebiliyorsunuz. Ama tabii bunu da Photoshop gibi birçok uygulamayla bu kumlanmayı kaldırabiliyorsunuz. Yani ISO performansı olarak çok başarılı diyebilirim. Otomatik ISO olarak da ben çok beğenmedim. Genellikle bu cihazın yorumlarını otomatik ISO'sunu çok ön plana çıkarırlar ama ben biraz ISO'yu netlemede özellikle bugün günümüzde satılan yeni nesil cihazlara göre daha çok başarılı değil. Ama dediğim gibi yani bu daha çok ışık ortamlarıyla alakalı. Çok düşük ışık ortamlarında bu benim dediğim dezavantajı hissedebiliyorsunuz. ISO'yu bazen çok arttırabiliyor. Gündüz bile ISO'yu çok arttırdığını gördüm otomatik otomatik ISO ayarında. ISO'yu çok yüksek tuttuğunu gördüm. Halbuki daha düşük bir ISO'larla çalışabiliyordum o ortamda. Burada bir sıkıntım oldu.
Video kalitesi nasıl peki?
Video kalitesi ortalama seviyede diyebilirim. Yani dediğim gibi YouTube tarafında veya herhangi bir yayın için düşünüyorsanız sizin işinizi görebilir. Çok profesyonel sonuçlar beklemeyin. Bir kere RAW çekim yapamıyor. Şöyle yapabiliyor. Harici bir monitör, kayıt monitörünü bağlarsanız eğer buna RAW çekimi yapabiliyorsunuz.
O da makinenin fiyatını bayağı bir aşıyor zaten o zaman.
Tabii makinenin fiyatını bayağı aşabiliyorsunuz ama illa işte böyle bir cihazınız var. İlla bir çekim yapmak istiyorum diyorsanız böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ama bu amatör kullanıcılar için geçerli. Dolayısıyla onlarda da çok böyle RAW video çekimi yapmak isteyecek olanı zannetmiyorum.
Full HD 60 FPS'ye kadar bir video kaydımız var.
Aynen. İşte bir 50, 30, 25, 24 FPS modları var. MPEG 4 ve H264 çekimi yapabiliyor. Stereo mikrofonlu var. Şöyle bir sıkıntısı var. Çekim sırasında diyafram değişiklikleri yapamıyorsunuz. Siz ayarları ben değiştirmeye çalıştım. Fakat ayarlar bir türlü gözüküyor. Değiştiği de gözüküyor. Ama arka planda diyaframı değiştiremedim.
Durdurup mu yapmak gerekiyor?
Durdurup yapmanız gerekiyor. 29 dakikalık bir limiti var videolarda. Daha sonra kendini durduruyor ve tekrar çekim yapmak. Tekrar çekim düğmesine basmak zorunda kalıyorsunuz.
Peki hani videoyu da böyle değerlendirdikten sonra D5300'ü kimlere tavsiye edersin ve son değerlendirmen ne olur kamera hakkında?
Şimdi size bu cihazla beraber her şey sunulmuş. Amatör giriş seviyesi kullanıcılar için fotoğrafa daha önce başlamış, aşina olan insanlar için olan bir ürün için çok fazla özellikleri var. Wi-Fi var, GPS var, işte cep telefonunuza gönderebiliyorsunuz. Size bir bulut hizmeti veriyor Nikon Image Space diye. Burada ücretsiz alan alabiliyorsunuz. 2 GB kayıt yaparsanız 20 GB. Batarya performansını söyleyeyim. Batarya size bir tam gün gidebiliyor ve Wi-Fi ve GPS açık olarak ben tam gün kullanabildim. 8-9 saat dolaşmadım ama bir 2 saat 3 saat sürekli olarak fotoğraf çektim, video çektim. Eve geldiğimde batarya daha yarıya gelmişti. Sizi bütün gün tam olarak idare edebilir. Nikon'un kendi kataloğunda yani ürün açıklamalarında da 600 fotoğraf söylüyor. Bir önceki serisinde bu 500 fotoğraftı. 600 fotoğraf şu anki makinede günde çekebiliyorsunuz. Tabii bu Wi-Fi ve GPS'i kapalıyken onu açtığınız zaman bu sayı biraz daha düşebiliyor. Bir önemli bir olay var. Burada log denilen bir kayıt var. Siz Nikon'un sitesine bu loglu çektiğiniz log tutarsanız gezdiğiniz mesafeleri harita üzerinde size gösteriyor. Bunu açmamanızı tavsiye ediyorum. Batarya çok hızlı tükenebiliyor. Ama harici bir batarya, harici bir şarj ünitesi var. Siz bunu...
Yani konum bazlı çalıştıralım. Fotoğrafa konum eklesin ama logo açmayalım. Sürekli olarak bir konum kaydı gerçekleştirmesin.
Hayır. Wi-Fi ve GPS'i gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. Bütün gün idare eder sizi. Ya da en kötü işte zaten bütün fotoğrafçıların mutlaka ilk yaptığı şey bir yedek batarya almaktır. Yedek bir batarya ile de belki 2 gün 3 gün bile idare edebilirsiniz. Son derece başarılı bir batarya ömrü var. Bunu söyleyeyim. Bazı dezavantajları var. Onları da söyledik. İşte bu üst tarafta tek teker olması,
dokunmatik ekrana sahip
olmaması, bunun haricinde işte kullanım sırasında menüler arasında dolaşmak için sürekli olarak menülere girip şu arkadaki dört tekeri kullanmak zorunda kalmamız, tek fonksiyon tuşunun olması, bunlar tabii dezavantajları ama bu cihazın gerçekten çok büyük avantajları da var. Ben beğendim. Amatör fotoğrafçılar için oldukça başarılı bir ürün olarak bunu değerlendirebilirim.
Evet, bu videomuzda Berkan'la beraber D5300'ü değerlendirmiş olduk. Berkan deneyimleri neticesinde kamerayı sizlere anlattı. Umarım sizler için tatmin edici olmuştur. Aklınıza gelen soruları hem donanımhaber.com'da yazabilirsiniz hem de YouTube'da yorum olarak yazabilirsiniz. Biz seve seve hepsini cevaplarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.